Ayrım 9. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 117. 3. Bölüm. Zor Yıllar. İntikamcılar. Kendisini asmış olan fırıncının iki oğlu Temmuz sonunda köye döndü. Palamide hapishanesinde yatmışlardı. 1939'dan beri içeride kalmışlardı. Her şeyden önce komünistlerin kökünü kazımakla uğraşmış bir rejimin kurbanları. Babaları canına kıydığında iki olan sırasıyla 12 ve 13 yaşlarındaydılar. Ama ölüm bile fırıncının şerefini kurtaramamıştı. Hayattayken canlı İbni'ydi ve şimdi de ölü İbni olmuş, her hal ve kârda İbni olarak kalmıştı. Yalovuslar ortalığa fırıncı hakkında en akla gelmez hikayeler yaymaktaydılar. Onu başka bir köyden bir adamla suçüstü yakalamışlardı. Birini bulamayınca kendisini bir köpeğe yaptırmaya çalışmıştı. Ahlaka aykırı bir şekilde oğlan çocuklarını okşamıştı. Bunların hiçbiri doğru değildi ve hiç kimse asla bir şey görmemişti. Daha fırıncı çocukken bile hakkında dedikodular yapılmıştı. Doğru olan bir şey varsa o da fırıncının çok yumuşak bir sese sahip olmasıydı ve bu yüzden de kızlar arasında rağbet görüyordu. Ama bu bile onun aleyhine yorumlanıyordu. Yani fırıncı başarısını erkekçe davranışına borçlu değildi. Tam tersine erkek gibi davranmayışına borçluydu. Ne de olsa cins cinsini bulur demiyor muydu atasözü? O zamanlar daha fırıncılığa başlamamış olan fırıncının kendi şöhretinin farkına varması uzun sürdü. Varınca da annesi bir ayağı çukurda Maria'dan köyden ayrılmak için kendisine izin vermesini istedi. Atina'ya taşınmak istiyordu ama Maria bir gün çaresizlik içinde meseleyi birkaç komşu kadınla konuşunca kadınlar ona oğlunun niçin Yalos'tan bu kadar uzağa gitmek isteyişinin sebebini bildiklerini belli ettiler. İhtiyar kadın ortalıkta dolaşan dedikoduları hemen anladı ve daha da çok ümitsizliğe kapıldı. Oğluna kalması, en kısa zamanda evlenip çocuk sahibi olması için yalvardı. Oğlu, evlenmek için daha çok genç olduğunu söyleyerek karşılık verince kadın bildiklerini anlatmaya çekindi. Kendisini yaşlı hissettiğini ve bir torununu okşamadan ölmek istemediği bahanesini ortaya sürdü. Haklı ve anlaşılır bir arzuydu bu ve fırıncı gidecek olduğu takdirde Yalosların bunu bir kadının kalbini kırmak için kaçtı diye yorumlayacaklarını düşünerek Yalos'ta oturmaya devam etti. Ama işi yoktu ve homoseksüelliğinden şüphe edilen bir kişi hiçbir erkek mesleğinde çalışmak hakkı tanınmadığından çiftçilik de yapamazdı. Aynı sebepten böyle bir kişi askere de alınmıyordu. Şimdi annesi de oğlu da son derece ümitsizlik içindeydiler ve kadın sık sık uykusuz geceler geçiriyor ve silahı kapıp tenekecinin karısı gibi yapmayı düşünüyordu. Belki de silahı oğlunun eline vermeli ve ona şöyle demeliydi. Hadi şimdi, geri geldiğinde tabi gelirsen yaralı falan olma. Yaralanırsan göğsünden yaralan, sırtından değil, yürü şimdi. Hem kendi adını hem babanın adını temizlemeye. Allah onu affetsin. Ama yaşlı kadın oğlunun ölümünü düşünmeye dayanamıyordu. Üstelik o bile oğlunun erkekliğinden şüphelenmeye başlamıştı. Dedikodu çıkarıp yayanların en iyisi silah olarak kullandıkları mantığın kurbanı olmuştu. Aslı yoksa bu laf nereden çıktı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yaşlı kadının oğlu sonunda bir anlaşmaya varmışlardı ama bu anlaşma panik içinde yapıldığından ikisi de onun getireceği sonuçları düşünememişti. Yani talihsiz bir anda oğlanın Peloponez'in batı kıyısında oldukça büyük bir şehir olan Patras'a gitmesine ve orada kurabiye, vanilya ve sadece Balkanlarda bilinen bir başka çeşit tatlı yapmasını öğrenmesine karar verilmişti. Bu son tatlının adına lokum deniyordu ve şekerli bir pelteden oluşuyordu. Bu tatlıya bütün çocuklar bayılır. Ama fırıncı ile annesinin şu şanssızlığına bakın ki Havva için elma neyse halkın anlayışına göre homolar için de lukumi oydu. İçinde zerre kadar homoseksüellik vardı, lukumi yemeği, daha da kötüsü hazırlamaya mı başladın? İşte o zaman olur da bir eş bulurum ümidiyle elindeki banknotları sinirli askerlere ve bahriyelilere sallayan Safkan bir homo olarak soluğu Atina'nın dış mahallelerinde almaya mahkumdun. Fırıncının işini daha da kötüleştiren bir şey vardı ki o da Lukumis'ini ile meşhur Patras bir homo yuvası olarak tanınmaktadır. Ve bütün namus Yunanlar bilirler ki tekerlek tekerlektir ama Patras'ta bir tekerlek katmerli tekerlektir. Patras'ta kaldıktan sonra Yalos'a dönen delikanlı o güne kadar daha ne bir erkekle ne de bir kadınla yatmıştı. Ne yazık ki Yaloslar onun notunu vermişlerdi bir kere. Homoydu o kadar. Halk onun açmış olduğu küçük fırıncı dükkanı ziyarete alışmıştı. Çünkü çok nefis kurabiyeler pişiriyordu ve içeri girerken de uzun uzun ve anlamlı anlamlı fırıncıya bakıyor. Sonra da imalı bir ses tonuyla ona lukumi veya kurabiye siparişi veriyorlardı. Ama fırıncı evlendi ve iki oğlu oldu. Gel gelelim, dedikoduların biraz değiştirilmiş de olsalar sonu gelmedi. Karısının bağlılığından şüphe ediyorlardı. Çocuklarının babası olabilecek, aralarında muhtarın da bulunduğu birkaç erkeğin adını sayıyorlardı. Fırıncının karısı gayet işte açıcı olduğundan ve başka bir köyden geldiğinden ve de ailesinden oy alamam korkusu olmadığından muhtar da bu dedikoduya pek şiddetle karşı çıkmıyordu. Evli çift zor bir hayat yaşıyordu. Fırıncı neredeyse sokağa çıkamıyordu. Çıkacak olsa lokum nasıl yapılır? Kaç para gibisinden sataşmalarla karşılaşıyordu. İki oğlan da ailenin alışkanlıkları hakkında sorguya çekiyorlardı ve fırıncı dükkanının cephesine birileri burada lokum ve başka tatlı satılır diye yazmıştı. Ama fırıncı ve karısı bütün bunlara katlanıyorlardı. Sonunda Yalosuzlar dedikodularıyla fırıncıyı yıkamayacaklarını anlayınca onun sözde homoseksüelliği hakkında açık açık konuşmaya başladılar. Onu muhtara ve papaza şikayet ederek fırıncının oğlan çocuklarını baştan çıkaracağından korktuklarını söylediler. Zaten adının gizli kalmasını isteyen birisi onlara fırıncıyı tezgah arkasında bir oğlan çocuğunu okşarken gördüğünü anlatmıştı. Adının gizli kalmasını isteyen bu sözcü, oğlanın küçük olmasına rağmen öyle büyük bir şeysi varmış ki görünce şaşırmış. Günümüzde çocuklar çabuk büyüyor. Bundan başka bütün köy homoseksüellik korkuyordu. Çünkü fırıncı kendi lokumunu pişiriyordu ve bir başka köye gitmeye gör. Yalos'ta böyle lezzetli lokum pişiren daha başka kişilerin bulunup bulunmadığı sorusuna cevap aramak zorunda kalıyordu. Yalos'un şerefi ve iyi adı tehlikedeydi. Hem öyle, köyde bir tekerleğin bulunmasına göz yumamazdın ya. İmza toplayıp bunları bir dilekçeyle il merkezine yollamak düşünüldü. Bununla ilgili olarak muhtara başvurduklarında muhtar bu teklifi şu sözlerle geri çevirdi. İdarecilerin zaten komünistlerle başı dertti. Bir de tekerleklerin kışını korumak zorunda kalırlarsa Türkiye'den polis ithal etmeleri gerekir. Türklerin tekerleklerin izni bulmak dostu oldukları her tarafta bilinen bir şeydi. Derken muhtar onlara bu işi o kadar şişirmemelerini ve fırıncıyı oğlan çocuklarına karşı ahlaksız davranışta bulunuyor diye şikayet etmelerini söyledi. Ama hiçbir Yalosu buna cesaret edemiyor ya da en azından böyle bir dilekçe imzalamak istemiyordu. Bunun üzerine muhtar işi ona bırakmaları teklifinde bulundu. Fazla bir şey yapmasına gerek kalmadı. Fırıncı zaten deliye dönmüştü. Adamın dünyası başına yıkılmış, yıllar yılı cehennemde yaşamıştı ve sonunda canına kıyacaktı. Karısına kısa bir not yazdı, iki oğlunu öptü ve sonra onu kestane ağacında sallanırken buldular. Ama o zaman bile köylülerden biri tekerleklerin hayatlarının son dakikasına kadar bir numara çevirmekten geri kalmadıkları görüşünde bulundu. Kendilerini asanların orgazm olduklarını biliniyordu. Fırıncının karısı Yalos'ta oturmaya devam etti. Aylarca kabuğuna çekilmiş bir halde yaşadı ve hiç dışarı çıkmadı. Fırını kapattı ve geçim sıkıntısı çekecek gibi olmaya başlayınca çocuklarının selameti için son bir gayrette bulunması gerektiğini anladı ve dükkana gitti. O günden sonra seçimlerin yapıldığı günler dışındaki o da sık sık olmuyordu, dükkan bir daha kapanmadı. Bu yalnız güzel kadın köyün erkek nüfusuna meydan okuyordu. Onu her yerde takip ediyorlardı. Aslında yeniden evlenmeliydi ama bu adımı atmaya cesaret edemiyordu. Ve hiç kimse de onunla evlenmeyi aklın ucundan geçirmiyordu. Ama evde bir erkeğe ihtiyacı vardı. Zaten şarkıda demiyor muydu? Erkeksiz aile çatısız ev gibidir. Çatısı akan bir ev çatısız evden iyiydi. Fırıncının karısı elindeki son çareye başvurdu. Gizlice bir aşık buldu. Bu gizlilik uzun sürmedi ama hiç olmazsa şimdilik geceleri ürperter içinde kocasının ağaçta sallanan vücudunu hatırladıkça başını omzuna yaslayabileceği biri vardı. Aşığı jandarma şefiydi. Başka kim olsun? Onu koruyabilirdi o. Jandarma şefi Teğmen Krikaus Halakis bu ilişkiyi başlangıçta severek kullandığı bir deyimle aşkın hizmetinde fazla mesai olarak görmüştü. Ama zamanla bu yalnız kadının koynunda bıyıkları dahil eridi ve onunla evlenmeye kalktı. Ne var ki kadın cesaret edemiyordu. Çocukları artık büyümüştü ve babalarının adını şerefle yaşatmak istiyorlardı. Bu yüzden de Teğmen geceleri gizlice kadının yanına girmek zorunda kalıyordu. Ve bu gece ziyaretleri sırasında başka zaman olsa olsa ele geçiremeyeceği pek çok suçlu yakalamıştı. Ama babaların adını şerefle yaşatabilmek için çocukların, annelerinin de fedakarlığına ihtiyaçları yoktu. Babalarının ağacın yapraklarıyla yerin toprağı arasında sallanan vücudunu görmüşlerdi ve bu görüntü onların kalplerine yer edecekti. Bu görüntü onları tiksinti, dehşet ve çaresizlik dolu hayat yolunda yön gösterecekti. Babalarının niçin kendisini astığını çabuk öğrendiler ve çok geçmeden teminin gece ziyaretlerini duydular. Bir gece yorgunluklarını yenip uyumadan jandarmanın gelmesini beklediler. Bir zaman sonra annelerinin yatak odasından babaları sağken duydukları aynı seslerin geldiğini duydular. Ama şimdi bu küçüklüklerindeki onlara güven duygusu veren o sesler değildi. Bu şimdi bambaşka bir şeydi. Şimdi bu ihanete uğrayan bir baba, lekelenen bir ana ve ertesi gün meyhanede oturup övünecek yabancı bir erkekti. İki çocuk fare gibi sessizdiler ve el ele tutuşmuşlardı. Bütün ses kesilinceye kadar beklediler. Sonra usul usul yatak odasına girdiler. Anneleri ve Teğmen çıplak yatağa uzanmış uyuyorlardı. Teğmen başı kadının göbeğinde uyuyakalmıştı. Yüzü ter içindeydi ve uykuda canının çıkmasından korkuyormuş gibi alt dudağını ısırıp duruyordu. Çocuklar ikisine de uzun uzun baktılar. Annelerinin çıplak bedenini ve bacakları arasındaki beyaz benekleri, Teğmen'in güneşte balık gibi kurumuş sperması, sperma, döl, görüyorlardı. Kadının göğsüne Teğmen'in sert sakalının sürtündüğü yerler kızarmıştı. Adamın kıllı vücudunu, taşaklarında, kalçalarında ve göğsündeki kıvırcık kılları görüyorlardı. Oğlanlardan biri hıçkırmaya başladı, öteki kustu. Koşarak odadan çıktılar, vücutları titriyordu. Feci bir şey görmüş olduklarını düşünüyorlardı. Aslında güzel bir şey görmüşlerdi ama hala yapışıp kalmış kurt var mı diye her sabah kıçını kontrol eden keşiş gibi bu güzel şeye yalosun gözleriyle bakmışlardı. O gün onların güldüğünü hiç kimse görmedi. Her zaman bir aradaydılar ve onlara takılmaya kalkan biri oldu mu saldırganlaşıyorlardı. Ümitsizlik içinde birlik olmuş ve kimsenin belini bükemeyeceği büyük ve kuvvetli delikanlılardı. Zamanla iki olan köyün başına bela oldu. Gölde sadece iki kişi onların kalbini kazanmayı başarmıştı. Bunlar öğretmen ile demirciydi. Soygundan dönen oğlanların ziyaret ettiği tek kişiler de onlardı. Kiliseleri soyuyor, diğer çocuklara kötü davranıyor, köylülerin hayvanlarını ürkütüp salıveriyor ve akşamları her zaman babalarının yattığı mezarlığa gidiyorlardı. İntihar büyük günah olduğundan ve intihar edenler çoğunlukla asla kutsal toprağa gömülmediğinden babalarının cenazesinde büyük güçlükler çıkmıştı. Sonunda bir uzlaşmaya varılmıştı. Fırıncı doğduğu topraklarda yatabilirdi ama merasim yapılmadan ve mezarına istavroz vesaire herhangi bir işaret dikilmeden. Ama bir süre sonra fırıncının yattığı yerin, çünkü mezar denemezdi buna, ziyaret edilmiş ve üzerine bir kutu lokum bırakılmış olduğu görüldü. Oğlanlar kutuyu görmüş ve bunu yapanı bulduklarında kıçına 100 tane lokum sokup birer birer yesinler diye üzerine sinekleri salacaklarına yemin etmişlerdi. Sözlerini tutamadılar çünkü suçlu asla bulunamadı. Bazı dedikodular Lolos'u gösteriyordu ama hiç kimse bunu ciddiye almıyordu. Lolos deliydi ama ölülere büyük saygısı vardı. Üç vücut ve üç kader yüzünden çocukların gençlikleri birden sona ermişti. Babalarını sevmişler ve intihar edip onları tek başına bıraktığı için ondan nefret etmişlerdi. Annelerini sevmişler ve ondan da nefret etmişlerdi. Nefretin başladığı yerde gençlik biter ve bu nefretin sonu er geç hapishanedir. Bu iki oğlanın daha çocuk denecek yaşta ilk kişiler olarak bir askeri botla Palamide'ye götürülmesi çok sürmedi. Orada gerçekten komünist birkaç başka mahkumla aynı hücreye kapatıldılar. İki kardeş başlangıç hiç kimseyle kaynaşmadılar. Hücre duvarındaki deliğin altında oturup gökyüzüne bakıyor ve belki de intikam planları kuruyorlardı. Ama bir zaman sonra günler birbirine benzemeye başlayıp da geceler yalnızlaşınca iki kardeş de diğer mahkumlara sokulmaya başladı. Sohbete yakındılar ve birkaç gün daha geçince hapishane şartlarına da alıştılar. Birlikte her zaman gizlice içeri sokulan Marksist yazıları okuyor, savaş ve arkasından gelen işgal üzerinde tartışıyorlar ve gelecek için planlar yapıyorlardı. Yunanistan'ın gelmiş geçmiş en büyük komünist liderlerinden birkaçı da o günlerde Palamide hapishanesinde bulunuyordu. Aklı başında fedakar insanlar da bunlar. Kendi çıkarları için partiyi kullanmayan, partide yer sahibi olmaya, bir yerlere tırmanmaya çalışmayan ama anlayışsızlığa ve iktidarsızlığa karşı mücadele yolunu açabilmek için partiyi geliştirmek isteyen. Bu insanların çoğu savaş sırasında veya sonrasında ya Almanlar ya da Yunanlar tarafından öldürüldü. Pek azı kaçmayı başardı ve onlar da şimdi Doğu Avrupa'da ya da Sovyetler Birliği'nde yaşıyorlar. Fırıncının oğulları özgürlüklerini kaybedince anneleri de aşığını kaybetti. Jandarma şefinin çocukları komünist olan bir kadını metres tutması mantığa aykırıydı. Fırıncının dolu tekrar yalnız kaldı ve şimdi artık köylülerin çocuklarını ona karşı kışkırtmalarını önleyecek hiçbir şey yoktu. Komünist orospu, komünist orospu diye bağırıyorlardı. Temine bu çok ağır geliyordu ama bir şey yapmaya cesaret edemiyordu. Tabii yalnız kadın köyde daha fazla kalamazdı. Bir gece bazı eşyalarını bir yük yapıp limana gitti. Orada Nafliyon'a gidecek bir vapurda yer buldu. Tabii tayfalar onunla yatmaya çalıştılar ama kadının ailesini tanıyan kaptan onun rahat bırakılması için gerekeni yaptı. Nafliyon'a vardıklarında kadın oğullarını ziyaret etmek için izin istedi. Dilekçesi kabul edilinceye kadar pek çok merdiven aşındırdı ve daire daire dolaşmak zorunda kaldı. Ve sonra hapishaneye giden 900 basamağa çıktı. Her basamak onu gökyüzüne ve oğullarını ama aynı zamanda da toprağa yaklaştırıyordu. Çünkü mecali kalmamıştı. Gözleri karardı, kalbi durdu ve 900 basamaktan aşağıya yuvarlandığında bir kıyma kümesinden başka bir şey değildi. Gardiyanlardan biri gördüklerini şu sözlerle anlattı. Parçaları bir çay kaşığıyla topladık. İki kardeş bu anlatılanlara şaşırmadılar. Yunanlıların acılarını ve korkularını bir kabalıkla bastırmaya çalıştıklarına alışkındılar. Bir durum olduğundan daha kötü hayal edilirse duygular üzerindeki etkisini kaybeder. Çünkü o zaman kişinin alay ettiği ve ona karşı kendisini korumaya çalıştığı bir kabus halini alır. Gardiyan alaycı olmak istemiyordu. Şoke olmuştu ve kendisine tekrar hakim olabilmek için günlük hayattan bir örnek kullanmıştı. Hatta uyandığında başucunda bir bardak çay bulduğun, mutfakta ayaklarını sürüyerek gezinen annenin ayak seslerini duyduğun, sabah vakitlerini öyle ki bütün evi bir güvenlik halısı gibi kaplayan ayak seslerini duyduğun sabah vakitlerini çağrıştıran bir örnek. İki kardeş daha başka bir şey sormadılar. Annelerinin cenaze merasiminde bulunmalarına izin verilmişti ama kabul etmediler. Fırıncının dolu Hindistan kıyısında bir köyde doğmuş, memleketin işlerinde evlenmiş, orada çocukları olmuş ve oğullarının kapatıldığı bir hapishanede ölmüştü. Nafliyon'la gömüldü ve bu pek ender görülen bir alın yazısıydı. Çünkü doğdukları köyün veya şehrin dışında gömülen Yunan kadınları pek azdır. Yalos'ta daha uzun zaman onun hakkında konuşuldu ve köylüler ona zavallı kaçak adını takmışlardı. Çünkü Yaloslar onu kaçıranın kendileri olduğunu hepten unutmuşlardı. Böyle acı bir şekilde canından olmasını, Yaloslar onun yalnız bir kadın olarak böylesine uzun bir yolculuğa çıkmış olmasına bağlıyorlardı. Koğuş arkadaşları iki kardeşi annelerinin cenazesine gitmemiş olmakla suçluyorlardı. İyi bir komünist annesini asla unutmaz. Zaten onun için mücadele vermiyor mu? İki kardeş de annelerini asla unutmayacaklarını söyleyerek cevap veriyorlardı. O zaman öteki mahkumlar o halde annelerinin son yolculuğuna niçin uğurlamadıklarını bilmek istediler. Affedilmek istemedik, bunu annemize borçluyduk. Ötekiler bunu pek anlamadılar ama kardeşler daha başka açıklama yapmadılar. O zaman da mahkumlar başka bir şey sormadılar. Çünkü iki kardeş bayağı bir saygı, bastırılan çaresizliğe, bir ateş gibi gözlerden fışkıran ve anlaşılması imkansız bir yalnızlığı gösteren ve o yüzden de cesaretmiş gibi algılanan bir çaresizliğe karşı duyulan bir saygı uyandırmasını bilmişlerdi. Çoğu zaman kişi böyle insanların yalnızlığını kırıp geçince bir başarı sağladığını sanır. Halbuki en çok ümitsizliğin kamuğunu kırabilmiştir. Her devrimci parti başlangıçta gücünü böyle insanlardan alır ama daha sonra iş hedefli olarak çalışmaya geldi mi böyleleri yoldaşları ve dahası partinin amaçları için tehlike haline alırlar. Cüretkar eylemler sırasında ümitsizliğini unutmanın tadını tatmış bir insan böyle eylemleri artık gerek ve istek kalmadığı zamanlarda bile kendisini zapt etmek istemez. Bir ara mahkumların Palamidi'den kaçışına büyük rol oynayacak ve daha sonra direniş hareketlerine öncülük edecek olan bu kardeşler sonunda kendi yoldaşlarının kurşunlarıyla öleceklerdi. Bunu belki iki kardeş öğretmenden başka hisseden kimse yoktu. Palamidi hapishanesinden kaçtıktan sonra ziyaret ettikleri ilk kişi öğretmen olmuştu. Birkaç koyun ve keçi güden çobanlar gibi giyinmişlerdi. Köyde hiç kimse onları tanımadı çünkü artık yaşlı başını almış erkeklerdi. Gayet sakin, köyün içinden geçip okula varmışlardı. Öğretmenin işi bittikten sonra daha bir süre okulda kaldığını biliyorlardı. Sürülerini okulun dışına bırakıp içeri girdiler. Öğretmeni sınıfta buldular. Yazı tahtası üzerine Büyük İskender İmparatorluğu'nun bir haritasını asmıştı. Kardeşlerden hiçbiri bu haritayı asla unutmayacaktı. Hayatlarında görmüş oldukları en güzel haritaydı bu ve yoldaşları tarafından sıkılan kurşunlar kalplerini delerken de bu harita gözlerinin önüne gelecekti. Öğretmenden haritada Yalos'un yerini göstermesini istemişlerdi. Öğretmen, daha o zamanlar Yalos diye bir köy bulunmadığını ama başka bir haritada yerini gösterebileceği cevabını vermişti. O haritayı çıkarmış ve iki kardeş uzun uzun haritaya bakmışlardı. Parmaklarıyla köyün yerini göstermişlerdi. Ama sadece bir isimden ibaret bu diye bağırmışlardı. Hayır demişti öğretmen. Sadece bir isim değil, 1000 kişi. Şimdi artık ölüp gitmiş olanlardan çok daha fazla insan. Ve daha doğacak olanlar da cabası. O zaman iki kardeşin kafasında bir ışık yanmıştı. Niçin korktuklarını biliyorlardı şimdi. Onları korkutan ölüler değildi. Daha doğmamış olanlardı. Onlar veya başkaları hakkında hiçbir şey bilmeden burada yaşayacak olanlar. Ölüler için bir şey yapılamazdı ama doğmamış olanlar için daha yapılacak bir şeyler vardı. Büyük İskender'in yapmış olduğu gibi. Bir iz, bir heykel, bir koku bırakabilirdin geride. İki kardeş geride bir şey bırakmadan ölmeyeceklerdi. Pencereden dışarı baktılar. Eskiden küçüklüklerinde okula giderken de bu pencereden baktıkları olurdu. Güneş batmak üzereydi. Okulun bahçesindeki ağaçlar daha da büyümüşlerdi. Yalos'un ayrılıktan bu yana 2 yıl geçmişti ve köy değişmişti bile. Hatırladıkları ve hayatlarına damgasını vurmuş olan görüntüler gözlerinin önüne geliyordu. Babalarının ağaçta sallanan vücudu, annelerinin ve Temine çıplak vücutları ama bu pencereden bakıp gördükleri şeylerdi. Gözlerinin önüne gelen her şey o anda görmekte oldukları şeylere karışıyordu ve iki kardeş bir anda insan olduklarını hissettiler. Yani geçmişe ait hatıraların olduğunu ve gelecek için hayal kurduklarını. Ertesi gün güneş yine doğacaktı. İki kardeş de uyanacaktı ama her sabah değil. Bir sabah onların sonu olacaktı. İki kardeş dünyada bir iz bırakacaklarına yemin ettiler ve öğretmen bunu hissetti. Hissetti. Çünkü o da bir zamanlar o aynı yemini etmişti. Ama yıllar geçmiş, öğretmenin hayatı ona damgasını vurmuştu dünyada, bir iz bile bırakamamıştı. Üçü de kucaklaşıp ağladılar, hiç konuşmadan. Çünkü konuşacak pek bir şey yoktu. İki kardeş sürü yönlerine katıp tek kolluya doğru hareket ettiler. 9. ayrımın sonu, sayfa 127.